Ayrım 9.
6. Türkiye AKP ile PKK arasında parselleniyor. Yasa tasarısının arkasında Türkiye'de iki parti bulunmaktadır. AKP ve PKK. Bu iki partinin ittifakı apaçık ortaya çıkmıştır. Çünkü bu yasa tasarısı Türkiye'yi bu iki parti arasında parselleyerek bölmeyi amaçlamaktadır. Güneydoğu'da PKK'nın yerel hükümetleri, diğer bölgelerde de AKP'nin yerel hükümetleri kurulacak ve ABD'ye bağlanacaktır. Milli devleti ve cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir koalisyon oluşmuştur. 7. Milli devrimci kültür tasfiye ediliyor. Bu yasa, cumhuriyet kültürünü bütün araçlarıyla birlikte yok etmektedir. Milli kültürün tarihsel dayanakları olan müzeler, kitaplıklar ve tarihsel zenginlikler özelleştirme kapsamına alınmakta, böylece milletin tarihsel temelleri yıkılmaktadır. Türkiye'de yıllardan beri milleti birbirine bağlayan bütün bağlara, milli değerlere karşı yoğun bir saldırı kampanyası yürütülmektedir. Etnik ve mezhepsel kimliğin öne çıkarılması, dinler arası diyalog, Hristiyanlaştırmak için misyoner faaliyetleri, uyuşturucunun yayılması, eşcinsellik propagandası, anarşizmin örgütlenmesi ve kışkırtılması, milli kültürü tasfiye uygulamalarından başlıklardır. İslamcı gelenekten geldiğini iddia eden bir grup, ABD güdümüne girdikten sonra açıkça Müslüman Türkiye halkını gavurlaştırma planını uygulamaktadır. Dinler arası diyalog ve insan hakları gibi kavramlar bu planın hizmetindedir. 8. Millet çözülüyor ve dağılıyor. Bu yasa Türk milletini çözme ve dağıtma yasasıdır. Millet tarikatlara, cemaatlere, etnik gruplara, mezheplere ve benzeri bölünmektedir. Bütün orta çağ kalıntısı unsurlar harekete geçirilmektedir. Yurttaşın yerini mürit, cemaat mensubu, aşiret bağımlısı ve müşteri alsın diye bu yasa çıkarılmaktadır. Türkiye yeniden şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi haline dönüştürülmektedir. Zaten yaşıyoruz bunları. Fatih Camisi'nin avlusunda sarıklı bereli gösteri yapan kalabalık, kendisini milletin parçası olarak görmemekte, ümmet olarak adlandırmaktadır. Yasa tasarısı, getirdiği uygulamalarla bütün halkı o cami avlusunda toplanan ümmete dönüştürmektedir. 9. İç savaşın ön koşulları hazırlanıyor. Toplam olarak bakılırsa bu tasarı, Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunda yeni bir hamledir. Fetret devrine geçiş öngörülmektedir. Düşman bu yasa tasarısıyla kuvvetlerini iç savaş için yerel hükümet mevzilerine yerleştirmekte ve savaş düzenine sokmaktadır. Hükümet yetkisi verilecek Anzavurlar ve Çapanoğlular Cumhuriyet'in son kalelerinin üzerine sürülecektir. 10. Milli devlet tasfiye ediliyor. Esas mesele budur. Devlet, bu yasayı çıkarmak isteyenlerin arpalıkları iken yüce devletiydi. Şimdi o yüce devleti verip kurtulmak isteyen yine onlar. Ve ne ilginçtir, onların miran ettiği o devlet, şimdi emekçi halkın son kalesidir. Çünkü bağımsız milli devlet, en başta emekçilerle birlikte milli sermayedarlara gereklidir. Herkes bilmektedir ki Türk devleti barışçı yoldan tasfiye edilemez. Bu yasa, Türk devletin en sonunda silahla tasfiye etmenin koşullarını yaratmaktadır. Amaçları, Türkiye'nin zaaflarını arttırmak, direnme imkanlarını ortadan kaldırmak, direncini kırmaktır. Bu açıdan yasa tasarısı, tarımın çökertilmesi, sanayinin tasfiyesi, çarşı pazarın yabancıların eline geçmesi programını tamamlamaktadır. Zaafa uğramış, ekonomisi direnemeyen, milli bağlantıları köreltilmiş, diğer milli kurumları yok edilmiş ve ordusu zaafa uğratılmış bir millete en sonunda silahlı darbe indirilecektir. Onun koşulları hazırlanmaktadır. Körfez Savaşı'ndan sonra Saddam Hüseyin'in devletinin 13 yıl boyunca zayıflatılıp son darbenin 2003 yılında indirilmesi gibidir bu olay. Oraya doğru gitmektedir. Bunu anlatmak çok önemli. Bu yasa en sonunda Türkiye'ye yapılacak bir silahlı mücadelenin ön koşullarını hazırlama planının parçasıdır. Bunun üzerinde önemli durulmalıdır. Zaten bilindiği gibi ABD 24 Temmuz 2002 tarihinde Türkiye'yi işgal tatbikatını başlatmıştı. 3. Kamu yönetimi reformunun Büyük Ortadoğu projesiyle bağlantısı. Diyarbakır'ı kukla devletin merkezi yapma girişimi. Türkiye 1990'dan beri adım adım uygulanan bir planla karşı karşıyadır. En son Büyük Ortadoğu projesi adı verilen bu plan ABD güdümlü İsrail-Kürdistan eksenine dayandırılmaktadır. Türkiye'ye verilen rol, ABD'nin kriz bölgelerine müdahale gücü olmaktadır. Bu amaçla Türkiye'nin parçalanarak denetlenebilir ve güdülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan yönetimi bu planın hizmetinde olduğunu gizlemiyor. Başbakan sıfatını taşıyan zat en son ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi içinde Diyarbakır merkez olacak sözleriyle Türkiye'nin parçalanması planına açıkça dahil olmuştur. Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat 2004 gecesi Kanal D televizyonunda Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında söyledikleri için bakınız 16 Şubat 2004 günlü Hürriyet ve diğer gazeteler. Kamu yönetimi reformu dedikleri bu kapsamlı planın parçasıdır. Yasanın doğrudan doğruya Türkiye'yi kuşatan uygulamalarla birlikte değerlendirilmesi gerekir. 1. ABD Kuzey Irak'taki kukla devleti resmileştirme ve genişletme planını uygulamaktadır. Birleşik bir Irak devleti kuramamıştır. Ancak kuzeyde bir kukla Kürt devleti kurabilmiştir. ABD kukla devleti güneye Kerkük petrollerine ve kuzeye Türkiye'ye doğru genişletmek ve ayakta durabileceği sınırlara kavuşturmak için uygulamalara başlamıştır. 2. Türkiye Kıbrıs üzerinden de ABD tehdidiyle yüz yüze gelmiştir. Washington yönetimi Türkiye'yi batıda Kıbrıs'tan baskı uygulayarak doğuda teslim almaya çalışmaktadır. 3. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pearson, Erzurum'dan Bağdat'a kadar tek bir ekonomik havza bulunduğunu belirtmiştir. Böylece Büyük Kürdistan planının ekonomik temelini yaratma çabası içinde bulunduklarını itiraf etmiştir. Arkasından 2004 Mayıs'ında Bağdat'ta açılacak fuar Diyarbakır'da gerçekleştirildi. 4. Güneydoğumuz ile Kuzey Irak belediyelerini birleştirme girişimleri de bir hayli mesafe almış bulunmaktadır. 5. Irak'ta federasyon girişimi uygulama aşamasındadır. Ne yazık ki Türkiye Genelkurmay Başkanlığı adına yapılan açıklamalarda bile etnik federasyona hayır, coğrafi federasyona evet gibi garip görüşler yer almaktadır. Talabani ve Barzani de coğrafi federasyonu savunduklarını ilan etmiş bulunuyorlar. Zaten dünyada etnik federasyon diye bir kavram yoktur ve olamaz. Çünkü federe devlet yetkisi yalnız ve yalnız belli bir coğrafya üzerindeki otoriteye verilir. Öyle görülmektedir ki bu kavram karmaşası Türkiye kamuoyunu Irak'ta federasyon çözümüne ısıtmak içindir. 4. Tek çözüm Kemalist devrimi tamamlamak. Devrimci merkeziyetçilik. Bugünün koşullarında yereli kuvvetlendirmek çöküş ve dağılma getirir. Tam tersine Türkiye için gerekli olan bugün devrimci bir merkezin yaratılmasıdır. Ancak devrimci bir merkez, milli hükümetin kurulması mücadelesini başarıya ulaştırabilir ve ancak milli hükümet, karşılaştığımız tehdidi göğüslemek için milletin bütün imkan ve yeteneklerini harekete geçirebilir. Atatürk'ün demir süpürgesi. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu harap haliyle değil, artık yalnız halkçılaştırılarak ve devrimcileştirilerek savunulabilir. Bu yıkıntı ancak onarılarak bir savunma mevzisi haline getirilebilir. İşte en önemli nokta budur. Devleti savunmak ile devrim yapmak artık bir elmanın iki yarısıdır. Türkiye'yi savunurken onu yenilemek zorundayız. Atatürk'ün demir süpürgesini elimize alma zamanı gelmiştir. Emperyalizmin bütün dayanıklarını temizlemek, ortaçağ güçlerinin kökünü kazımak, artık yalnız özgürlük ve refahın şartı değil, milli devleti var etmenin, toprak bütünlüğümüzü korumanın şartıdır. Halkı harekete geçirir ve yerel iktidarların efendisi olmasını önderlik edersek, işte o zaman yerel demokrasi de olur, halkçı devlet de olur, insanca yaşamak da olur. Ortaçağ kalıntılarının temizlenmesinden ve halkın özgürleştirilmesinden sonra, yerel yönetimlerin merkezle uyum içinde güçlendirilmesi, demokrasiye hizmet eder. 1921 anayasasını alın. Bu getirilen tasarıdan çok daha yerelcidir. Ülkenin merkezde TBMM ve yerelde nahiye ve vilayet şuraları tarafından yönetilmesi öngörülmüştü. Fransa sisteminden alınan ikili idari yapı tasfiye ediliyordu. 1921 yılında kararlaştırılmış olan bu şuralar sistemi uygulanamadı. Uygulanamazdı çünkü yerel otorite büyük ölçüde ortaçağ kuvvetlerinin elindeydi. Bir devrim, yerel olan gericiliğin kökünü kazıyıp kendi devrimci yerelini yani halk inisiyatifini yaratarak ilerici bir yerel yönetim kurabilir. Atatürk'ün 1921'deki Şura Meclisleri projesinin temelindeki anlayış buydu. Lenin'in bütün iktidar Sovyetlere formülü de aynı anlayıştan kaynaklanır. O da bir yerellik. Ama aynı zamanda çok kuvvetli bir devrimci merkezle birlikte olan bir olay. Kendi yerel hareketimizi yaratmak durumundayız. Biz de halkçı devrimciler olarak kendi yerel inisiyatifimizi, yani halk hareketini yaratmak durumundayız. Şu anda şu güçler görülüyor. Birincisi işçi sendikaları ve kamu çalışanı sendikaları. Özellikle yol iş gibi işçi sendikaları, kamusen ve KESK gibi memur sendikaları için bu yasanın önlenmesi hayati önem taşıyor. İkincisi üniversiteler, onları da ilgilendiriyor. Üçüncüsü genel yurtseverlik. Bu yasa tasarısının diğerlerinden çok önemli bir farkı vardır. Milli devlet ve millet konularında hassasiyeti olan tüm kuvvetler iyi bir çalışmayla belli bir mücadele zeminine kazanılabilir. Bu yasa tasarısının diğerlerinden farkı milletin bütününü ilgilendirmesidir. Çünkü milli devlet ve milletin geleceği hedef alınmaktadır. Mücadele işte bu zeminde yürütülürse başarıya ulaşır. Ama örneğin keskin tutumuyla başarı şansı yoktur. Çünkü onlar yasa tasarısını milli zeminden kopartarak milletin geniş güçlerinin mücadeleye katılması imkanını da ortadan kaldırıyorlar. Böylece AKP ve PKK ile üst örtülü bir ittifakı temsil ediyorlar. Sosyal devlet ile milli devletin birbirinden koparılması vahim bir yanlıştır. Milli devlet deneymiş gibi tavırları olanlarla bu yasaya karşı mücadele edilemez. Keskin ortaya koyduğu fikirlerle veya platformla bu yasa yıpratılamaz ya da önlenemez. PKK'nın denetimindeki kuvvetlerle eylem birliği yapmak, bu yasaya karşı mücadeleyi baltalamaktan başka bir anlam taşımaz. ABD ve Avrupa Birliği de zaten bunu istemektedir. Milli devleti ve milleti tasfiyeyi amaçlayan bir girişimle karşı karşıya olduğumuz meydandadır. Bu tehdidi Türk ordusu dahil bütün millete anlatmakla yükümlüyüz. Türkiye'de ağırlığı olan bütün kuvvetleri harekete geçirecek bir çizgi izlemek gerekir. Bu yasaya karşı mücadelede başarı kazanmak için milletin geniş kesimlerini birleştirmek ve ayağa kaldırmak şarttır. Türk ordusunu da buna katıyorum. Çünkü yerel yönetimde yapılmak istenen reform en başta güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu nedenle Türk ordusunun ilgi alanının merkezindedir. 4. Bölüm. Sistemin denetim ağı. Haçlı irtica. ABD, Türkiye'deki ideolojik hegemonyasını iki ayak üzerine kurmuştur. Merkezlere yaklaştıkça neoliberalizmin çeşitli açılımları, bu arada kozmopolitizm, vatansızlık ve anarşizm, çevreye yaklaştıkça tarikat ideolojisi başlıca denetim araçlarıdır. Çevre derken hem kentlerin kenar semtlerini, yaygın deyişle varoşları kastediyoruz, hem de ülkenin çevresini oluşturan kasabaları ve kırsal alanı. Bu bölümde Batı güdümlü irticayı inceleyeceğiz. Bir sonraki bölümde ise anarşizmi ve vatansızlığı. 1. Dünyada ve Türkiye'de gericiliğin ekseni. Batı emperyalizmi ve irtica, milli demokratik devrimimizin stratejik düşmanlarıdır. Neredeyse 200 yıldır onlarla boğuşuyoruz. Önce şunu belirleyelim. Batı, bugün 1640 İngiliz devriminin, Fransız Büyük İhtilali'nin, 1780'lerin Amerikan Demokratik Devrimi'nin batısı değildir. Batı, Japonya'da dahil artık emperyalist batıdır. Dünya gericiliğinin eksenidir. Sistemin en büyük gücü ABD'dir. Ezilen dünyadaki irtica emperyalist eksene bağlıdır ve onun sayesinde ayakta durmaktadır. Marcos'tan Pinochet'e, Salazar'dan Franco'ya, Taliban'lardan Körfez şeylerine ve Evren Özalçiller, Recep Tayyip'lere kadar dünya gericiliği hep batılı emperyalistlere yaslanarak kendi mazlum halklarını ezmiştir. Batı ile irtica arasındaki ittifak ve işbirliği emperyalizm ve devrimler çağının Tunç yasasıdır. Bu Tunç yasasını Türkiye'nin yakın tarihi açısından özetlersek şu yargıya ulaşırız. İrtica haçlıdır. İrticanın arkasında İngiliz emperyalizmi olmuştur ve irtica tarihimiz boyunca emperyalizm, işbirlikçisi liberal akım tarafından desteklenmiş ve kullanılmıştır. Tanzimat döneminin halife sultanları, hürriyet mücadelelerini emperyalizmle işbirliği yaparak ezmişlerdir. 31 Mart gerici isyanının arkasında İngiliz emperyalistleri ve onların liberal ahrar fırkası vardır. Kurtuluş Savaşımızı ve Cumhuriyet devrimimizi, Batı'yı yenerek ve işbirlikçi gerici ayaklanmaları ezerek zafere ulaştırdık. 1950'den bu yana Kemalist devrimi yıkıma uğratan küçük Amerika sürecinin dış desteği Batı, içteki dayanağı ise Alafranga sermaye ile irticadır.
Prens Sabahattin'den Turgut Özal ve Çiller'e kadar liberaller ile, Derviş Vahdetiler'den Fethullah hocalara kadar şeriatçılar hep el ele olmuşlardır. Bizde liberalin laik ve demokratına rastlanamaz. Tayyip Erdoğanlar bu emperyalizm güdümlü liberal şeriatçı ittifakını tek partide birleştirmişlerdir. Böylece taşlar yerine oturmuş, saflar belirginleşmiş, emperyalist batıyı laikliğin yanında göstermek isteyen büyük yalan bir kez daha açığa çıkmıştır. En büyük ve en pahalı yanılgı işte bu büyük yalana kanmaktı. Laiklik alafrangalık değil, halkçılıktır, halkın aydınlanmasıdır. 2. ABD'nin Tayyip operasyonu. Gelenekçi yenilikçi ayrışması. Türkiye'de Haçlı irticanın son yıllarda bir ABD operasyonuyla iktidar koltuğuna nasıl oturtulduğunu hatırlamak çok önemlidir. 1996 yılına gelindiği zaman Washington'ın artık ülkemizdeki denetimini DYP ve ANAP gibi liberal partiler aracılığıyla sürdüremeyeceği ortaya çıkmıştı. Ilımlı İslam hem 50 yıllık Küçük Amerika sürecinde imal edilen toplumu daha sıkı kontrol altına alabilirdi, hem de ABD'nin Orta Asya ve Orta Doğu planlarıyla daha uyumlu görevler üstlenebilirdi. Fethullahçılığa, Orta Asya'ya uzanan uluslararası görevler bu sırada verildi. Vatan satıcısı küreselleşmecilik ile Orta Çağ'ın ittifakını tek bir çatı altında birleştirme operasyonu da bu yıllarda gündeme geldi. Refah Partisi içinde yenilikçi, gelenekçi ayrışması bu amaçla tezgahlandı. ABD'nin Yahudi Büyükelçisi Abramovitz, daha 1996 yılında biz Tayyip Erdoğan'ı tercih ediyoruz diyordu. ABD'nin CIA istasyon şefi Graham Fuller 1998 yılında yenilikçiler 4 yıl içinde iktidara gelecek kehanetini açıkladı ve bu kehaneti 2001 yılında yenilikçiler Erbakan ekolünü silecek diye tekrarladı. Aktüel 5-11 Temmuz 2001. Tayyip Erdoğan'ın Bolfozis'te mektubu. Graham Fuller'in takvimine uygun olarak 4 yıl sonra ABD'nin Tayyip operasyonunun en önemli hedefine ulaşılmıştı. Ancak operasyon henüz tamamlanmamıştı. 4 Kasım 2002 sabahı Tayyip Erdoğan, bağlı bulunduğu ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz'te beni başbakan yapın diye yalvaran meşhur mektubunu yazdı. Bu mektubu İşçi Partisi 2004 yılının Ocak ayında açıkladı. 18 Ocak 2004 gününden bu yana basın organları bu mektubu Tayyip Erdoğan'a defalarca sordu. Bu mektubun hesabı henüz verilmemiştir. Ancak bilinen bir şey var. Tayyip Erdoğan, işgal ettiği başbakanlık koltuğuna Wolfowitz'e yalvaran o mektubu yazdıktan sonra oturtulmuştur. Anayasa, seçim yasaları, diğer yasalar çiğnenmiş, hepimizin bildiği gibi Siirt seçimleri iptal edilmiş, yine yasalar çiğnene çiğnene seçim yapılmış, sonuç olarak bir süre önce CIA işbirlikçisi Afgan tarikat lideri Hikmet Yar'ın dizinin dibinde oturan Fethullah Hoca'nın talebesi Nakşibendi tarikatının İskender Paşa dergahından Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık koltuğuna oturtulmuştur. 3. Pavel'in İslam Cumhuriyeti. Türk milletine irtica brifingi. Tayyip Erdoğan'ın iktidara getirilmesi, ABD güdümlü kuvvetlerin Cumhuriyet devrimini yıkma ve karşı devrimi tamamlama sürecinde tarihi önemde bir hamledir. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Powell, 2004 yılı Mart ayında Türkiye'de kurulan mafya tarikat rejiminin adını koymuştur: İslam Cumhuriyeti. Devlet katındaki, örneğin Milli Güvenlik Kurulu'ndaki irtica brifinglerinde, irticanın çeşitli devlet kurumlarındaki kadrolaşması ele alınır. Fakat bu brifingleri yapanlar, çeşitli bakanlıklardaki memurların listesini yapar, fakat tarikat mensuplarının iktidar koltuklarını işgal etmesini görmezden gelirler. Mesele onlar için gerçek anlamda bir irtica dökümü yapmak değildir. Mesele daha çok irticaya karşı mücadele edildiği görüntüsü vermektir. Çünkü irticanın arkasında ABD vardır. Bu nedenle iktidar koltuklarındaki irticaya irtica brifingi veren devlet görevlileri hiçbir zaman "Sen ABD güdümlü Haçlı irticasın, esas irticanın başı sensin" diye gerçek bilgiyi sunamazlar. Oysa Türkiye eğer irticadan kurtulacaksa, bağımsız, egemen olacaksa önce iktidarın tepesindeki irticanın temizlenmesi gerekir. Bu durumda Powell'ın İslam Cumhuriyeti yöneticilerini tanıtma işi bize düşmüştür. Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal, Tayyip Erdoğan yönetimi kurulduktan hemen sonra bütün bakanların hangi tarikata bağlı olduklarını tek tek açıklamıştır. Aydınlık, 24 Kasım 2002. Aydınlığın bu önemli haberine yalnız iki bakan açıklama göndermiş ve tarikatlara bağlı olmadıklarını söylemişlerdir. İşçi Partisi'nin 19 Mart 2004 günü İstanbul'da düzenlediği Türk Milleti'ne irtica brifinginde o bakanların adlarına yer verilmemiştir. Cumhuriyet'in hükümet koltuklarını işgal eden tarikat mensuplarının listesini buraya alıyoruz. Tayyip Erdoğan, Başbakanlık koltuğunda, Nakşibendi müridi İskender Paşa dergahından. Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi İskender Paşa dergahından. Mehmet Ali Şahin, Başbakan Yardımcısı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Beşir Atalay, Devlet Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Ali Babacan, Devlet Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Mehmet Aydın, Devlet Bakanı koltuğunda, Fethullahçı. Cemil Çiçek, Adalet Bakanı koltuğunda, Yeniden Milli Mücadele Cemaati mensubu. Erkan Mumcu, Turizm Bakanı koltuğunda, Fethullahçı. Hilmi Güler, Enerji Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Milli Eğitim Bakanı koltuğunda, Hüseyin Çelik, Nurcu. Kemal Unakıtan, Maliye Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Osman Pepe, Orman Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Recep Akdağ, Sağlık Bakanı koltuğunda, Nakşibendi müridi. Haçlı irticanın icraatı. Bu koltuklarda ne yapmaktadırlar? Esas soru budur. 84 yıllık cumhuriyeti yıkıyorlar. Bu herkesin gözü önünde cereyan eden bir gerçektir. Ayrıca kendi itiraflarıdır. Ulukışla'da AKP'nin seçim minibüsünün üzerinde iktidarla el ele 84 yıllık karanlığa son diye yazmışlardır. Atatürk'ün belirttiği gibi 23 Nisan 1920 günü Ankara'da fiilen kurulmuş olan 84 yıllık cumhuriyete son vereceklerini Anadolu'nun ortasında minibüs dolaştırarak ilan etmektedirler. İkinci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sırtından hançerliyorlar. Üçüncüsü, Başbakan sıfatını taşıyan Tayyip Erdoğan 15 Şubat 2004 günü ABD'nin Büyük Ortadoğu planına göre Diyarbakır'ı merkez yapacağız diyerek Diyarbakır'ı ABD'nin kurduğu Kukla Kürdistan'a merkez yapma amaçlarını açıkça ilan etmiştir.